Ayrım 7. Kontur Gerilla 1 Teorisi Ferit İlsever. Sayfa 81. 3. Bölüm. Zulmün amacı halkın mücadelesini bastırmaktır. Sulh ve sükûnunu ana dava haline getirmek. Kontur Gerilla'nın mantığına göre halkın mücadelesi ne kadar haklı taleplere dayanırsa dayansın, Milli Kurtuluş Hareketi ne kadar güçlü olursa olsun, bunları zorbalıkla bastırmak mümkündür. İşte bir kontur gerilla uzmanının sözleri. Muhtemelen bir memlekette tek bir dava veya sebep vardır. Eğer o tek sebep asi tarafından benimsenmiş ise bu takdirde ideolojik kuvvet asi lehinde olacaktır. Mamafih bu hal ihtilafın ilk başlangıcı için doğrudur. Fakat sonradan harp geliştikçe harbin kendisi önem kazanır ve esas sebep önemini kaybetmeye başlar. Dipnot Galula ayaklanmaları bastırma hareketleri sayfa 16. İhtilal harplerinde kuvvet kullanılmaya başlandıktan sonra bu kuvvet ayaklanmayı bastıracak olan tarafın dava ile ilgili güçlüklerini ortadan kaldıracak kabiliyettedir. Dipnot aynı kitap sayfa 61. Harbin önem kazanması ve kuvvetin ayaklanmayı bastıracak olan tarafın güçlüklerini ortadan kaldırması. Bu sözlerin anlamı şudur. Milletin mücadelesi istediği kadar haklı ve güçlü olsun, kuvvet kullanarak onun talepleri söndürülebilir ve mücadelesi bastırılabilir. Böylece durumu lehime çevirebilirim. Kontur gerillaya göre haklı veya haksız olmak boş şeylerdir. Sorunu şiddet çözmektedir. Daha çok saldırgan olan ve daha çok şiddet hareketleri yapan taraf halka hakim olacaktır. Dipnot, Franklin A. Lindsay, Conventional Warfare, Gayri Nizami Harp sayfa 5. İsyan hareketinin sebebi başlangıçta gayet önemlidir. Fakat daha sonra bu önem azalmaya başlar. Harbin kendisi esas dava halini alır ve halkı kazanan tarafı tutmaya zorlar. Dipnot aynı kitap sayfa 25. Tabii zulmün çeşitleri vardır. Aç bırakmak da bir zulümdü. Ve kontur gerillacının mantığına göre halk kontur gerillayı ne kadar sevmezse sevmesin, bu yolla ona itaat etmeye zorlanabilirdi. Ayaklanmaları bastırmakla görevli olan taraf halk tarafından ne kadar sevilmez ise sevilmesin, kendisi kuvvetli bir azim sahibi, kudretli ise ve halk arasındaki aktif taraftarlarına güvenebilirse, bu aktif taraftarları ki asinin kazanmasıyla her şeylerini, hatta hayatlarını bile kaybedeceklerdir, bu zaman ayaklanmaları bastırmakla görevli taraf kendi iktidarını muhafaza edebilir. Aksi takdirde halkın ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın rejiminin varlığıyla faydalandığı nizam ve asayiş, şöyle böyle işleyen bir ekonomi, çalışan kamu hizmetleri ve diğer hizmetler vesaireden feragat edilmeli ve bu işler ve hizmetler halkın yardımlarına karşılık mükafat olarak tedricen yeniden verilmelidir. Mesela yiyeceği karneye tabi tutar ve yiyecek karnesini ancak kendisiyle işbirliği yapana verir. Aynı zamanda kendisini aktif olarak desteklemek isteyenler, ne kadar halk tarafından sevilmeyen kimseler olsalar da, onlara daha fazla hak ve kuvvet tanıyarak onlar vasıtasıyla işini yürüterek faydalanmaya başlar. Dipnot aynı kitap sayfa 86. Daha başka bir ifadeyle, ayaklanmaları bastırmakla görevli olan tarafın enerjisi kendisinin halk tarafından sevilmediğini örtebilecek kadarsa, bu takdirde sulh ve sükûnun birer ana dava haline gelmesine kadar bekleyebilir. Kendi kuvvetine ve azınlıktaki taraftarlarına daha fazla güvenir. Dipnot aynı kitap sayfa 107. İşte kontur gerilla teorisinin esası budur. Sulh ve sükûnun toplumda ana dava haline gelmesi. Kontur gerillanın enerjisi yani terörü karşısındaki kitleler haklı davalarından vazgeçecekler, sadece sulh ve sükûnun sağlanmasını isteyecekler. İnsanlar ölmekte, bombalar patlamakta, terör olayları hızla artmaktadır. Kimsenin can güvenliği kalmamıştır. Hatta ekmek, tuz, şeker de karneye bağlanmıştır ve bu karne sadece kontur gerillayla işbirliği yapanlara verilmektedir. Artık harbin kendisi önem kazanmıştır. Ne olursa olsun yeter ki sulh ve sükûn sağlansın. Azimli ve kudretli kontur gerilla işte böyle üstünlük kurmaktadır. Kontur gerillanın enerjisi kendisinin halk tarafından sevilmediği gerçeğini örtebilmiştir. İşte 12 Eylül darbesinin programı buydu. 12 Eylül Amerikancı darbesi solu ve halkın mücadelesini bastırabilmek ve darbeyi haklı gösterebilmek için sağ-sol çatışmasını körüklemiş ve anarşiyi tırmandırmıştır. Kontrgerilla merkezi bu amaçla ülkücülerle denetim altında tuttukları bazı sol akımların çatışmasını körüklemiş ve gerçekten 12 Eylül öncesinde sülh ve sükunu ana dava haline getirmiştir. Kontrgerilla merkezinin bu programının Alevi, Sünni, Türk-Kürt çatışmasını da ateşleyecek ve kendilerini desteklemeyen köyleri, mahalleleri ve belediyeleri yolsuz, ışıksız hatta susuz bırakmaya varıncaya kadar uygulandığını da anımsatalım. Şuursuz terörizm, seçilmiş terörizm. 40 yıldır tanık olduğumuz terör olaylarının teorisini de Kontrgerilla belgesinde görüyoruz. Kontrgerilla uzmanlarına göre terör belli bir plan dahilinde uygulanmalıdır. Terör yöntemleri zamana ve yere göre iyi seçilmelidir. Kontrgerilla bir askeri darbeyi hedeflediği zaman birinci adımda eylem çizgisi olarak şuursuz terörizmi benimser. Şuursuz terörizmden maksat ilgi toplamak ve halkın dikkati bir defa çekildikten sonra gizli olarak bulunan taraftarları cezbetmektir. Bu da gelişigüzel yapılan terör hareketleriyle, bombaların patlatılmasıyla, yangın çıkarmakla, suikastlar yapmakla ve mümkün olduğu kadar fazla seyirci cezbedebilecek şekilde toplu olarak, koordine edilerek ve ayarlı bir şekilde yapılır. Bu tip hareketler için gayet az bir insana ihtiyaç vardır. Dipnot aynı kitap sayfa 52. İkinci adım ise seçilmiş terörizmdir. Seçilmiş terörizm derhal şuursuz terörizmi takip eder. Bundan maksat halkı mücadeleye sokmak ve asgari olarak halkın pasif suç ortaklığını temin etmektir. Bu da memleketin muhtelif yerlerinde bazı kimseleri, halkla en yakın teması olan küçük rütbeli hükümet memurlarını, polis, postacı, belediye reisi, belediye meclisi azası ve öğretmen gibi insanları öldürerek yapılır. Yüksek derecedeki hükümet memurlarının öldürülmesiyle bir gayeye hizmet edilmiş olmaz. Çünkü yüksek derecedeki hükümet memurları halktan uzakta bulunduklarından bunların öldürülmeleri halk için bir örnek teşkil etmez. Dipnot aynı yerde. Bu satırlarda Türkiye'nin 70'li, 80'li, 90'lı yıllarının gerçeği yazılıdır. Toplumda sülh ve sükûnu ana dava haline getirmek, yani kitlelerin mücadelesini bastırmak stratejisi benimsendikten sonra, Türkiye bu satırlarda yazılı olan olayları birer birer yaşamıştır. Önceleri şuursuz bir şekilde geliştirilen terör olayları, daha sonra tam da yukarıda yazılı olduğu gibi seçilmiş hedeflere yönelmiştir. Kontrgerilla yukarıdaki programa sadık kalarak belirlenen hedeflere karşı terörist saldırılara girişti. İşte 1978 yılında Malatya Belediye Başkanı Hamit Fendoğlu'nun öldürülmesiyle başlayan, Abdi İpekçi, Eşref Bitlis, Uğur Mumcu, Muammer Aksoy gibi seçkinlerin katledilmesiyle süren terörist saldırılar. İşte 40 yıl boyunca çeşitli il ve ilçelerin belediye başkanlarını hedef alan saldırı ve cinayetler. Polislerin öldürülmesi ve işte çok sayıda öğretmenin kontrgerillanın yönlendirdiği çetelerin saldırıları sonucu katledilmesi. Gerçekten de çoğu zaman saldırılara hedef olanlar halkla en yakın teması olan memurlardır. Bir de saldırı hedefleri arasında kontrgerillanın liberal fikirli aydınlar diye tanımladığı kesim var. Liberal fikirli olanlar arasında asi ile anlaşmaya yatkın olan kimseler terörist taarruzlara hedef teşkil ederler. Dipnot aynı kitap sayfa 53. Buradaki liberal fikirli aydınları günümüzün liberal aydınlarıyla karıştırmayalım. Kontrgerilla belgesinde bu tanımlamayla devrimci mücadelenin parçası olan aydınlar kastedilmekteydi. İlerisi savcı Doğan Öz'ün, öğretim üyesi Bedrettin Cömert'in, Profesör Doktor Bedri Karafakioğlu'nun ve daha nice değerli aydınımızın katledilmesi, doçent Server Tanilli'nin kurşunlanması, kontrgerillanın bu planının bir parçasıydı. Yine yurdumuzda sık gördüğümüz diğer bir seçilmiş terörizm örneği de aynı belgede yer alıyordu. İlk taraftarlara halktan para toplama görevi verilir. Paranın harbe kuvvet ve kudret veren şey olması sebebiyle para topluma işinin bazı önemli tesirleri vardır. Para yardımında bulunmayı reddedenlerden birkaç kişi öldürülür. Bu gibi suikastler bir örnek teşkil ettiği sürece kıymetlidir. Onun için bu gibi katliam hareketleri gizli olarak yapılmamalıdır. Dipnot aynı kitap sayfa 52-53. Yıllardır tanık olduğumuz sabotaj olaylarını da Galula'nın satırlarında görmek mümkündür. Kaldı ki sabotaj konusu sadece CIA ajanının kitabında değil, Genelkurmay'ın gizli belgelerinde dahi yer almıştır. Sabotaj yurdumuzda o kadar olağandır ki, özel harp dairesinin bağlı bulunduğu Genelkurmay 2. Başkanlığı, 1977 yılında bu konuda gizli emirler verebilmiştir. Her kademedeki komutan sabotajların önemini göz önünde bulundurarak bu konuyu sulh zamanından itibaren eğitim planlarına ithal etmeli, personeli sabotaja karşı koyma ve sabotaj icra edebilme yönünden eğitmelidir. Dipnot: Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'nın 14 Ekim 1977 tarihinde yayımladığı Sabotaj ve Tipik Sabotaj Olayları adlı üzerinde gizli damgası bulunan belge sayfa 1. Sabotajın nasıl yapılacağına dair ilgili personele talimatların yer aldığı belge, 12 Mart döneminde Faik Türü'nün karargahında tertiplenen sabotaj olaylarını da o günlerde bu olayla ilgili olarak yakalanan ve daha sonra askeri mahkemede beraat eden sanıkların üzerine yıkmaya çalışıyordu. Belge Kültür Sarayı yangını ve Eminönü arabalı vapurunun batırılması gibi sabotajları. Sıkı yönetim savcılarının iddianamelerine dayanarak anlatıyor ve İstanbul Kontur Gerillası'nın solcuları karalamak için tertiplediği bu olayları hala 12 Mart kafasıyla dile getiriyordu. İlginç olan belgeyi hazırlayanlar Kültür Sarayı yangınını çok tutmuştu. Belgede yangın şeklindeki sabotajla ilgili olarak şunlar belirtiliyordu. Sabotörler delilleri yok ettiği için yangına avantajlı bir sabotaj vasıtası olarak sık sık başvururlar. Sayfa 2. Geniş bir bölgede birden fazla sabotaj yapılacaksa bir teşkilat kurularak merkezi idare ile idare edilmesi sağlanmalıdır. Büyük teşkilatların sevk ve idaresini kolaylaştırmak için tali bölgelere ayrılmalı, planlamada merkeziyet, icrada ademi merkeziyet sağlanmalıdır. Bağımsız olarak hareket etmek, inisiyatif kullanmak esastır. Merkezin verdiği emirler ayrıntıları ihtiva etmez. Ajan bu emirlerin uygulanmasında serbest hareket etmelidir. Hazırlıklarda gizliliğe en fazla riayet edilmelidir. Emirler daima sözlü yapılmalıdır. Bu maksatla ajanlar ile merkez arasında irtibatı sağlayacak şebeke kurulmalıdır. Harekat çok iyi bir istihbarata dayanmalıdır. Ajanlar hedefler ve hedefleri koruyan emniyet kuvvet ve tertibatı hakkında günü gününe bilgi sahibi olmalıdırlar. Dipnot: Sabotaj ve Tipik Sabotaj Olayları, sayfa 4. Önderlerin yok edilmesi. Milli Kurtuluş Hareketi'nin başlangıç safhası kontrgerilla için nazik bir dönemdir. Bu dönemde milli kurtuluşçular zayıftır, kitlelerle sağlam bağlar kuramamışlardır. Ancak milletin menfaatlerini savundukları için ideolojik bakımdan güçlüdürler ve bu yüzden kitlelerin desteğini alacaklardır. Başlangıç safhasında kontrgerillanın Milli Kurtuluş Hareketi'ne karşı geniş çapta bir harekata girişmesi zordur. Çünkü bu safhada topluma Milli Kurtuluş Hareketi'nin gelecek için ne büyük bir tehlike oluşturduğunu kavratmak ve geniş çapta bir harekata ikna etmek güçtür. Yapılacak iş kitleler üzerinde zorlayıcı tedbirlere başvurmak ve sulh ve sükûnun ana dava haline gelmesini beklemektir. Bir memlekette ayaklananlar niyetlerini açığa vuruncaya kadar ayaklanmayı bastıracak olanlar için büyük bir mesele teşkil etmeyen, gayri muayyen ufak bir muhtemel tehdit veya tehlike durumunda olup büyük bir harekatı icap ettiren somut bir hedef olarak gözükmezler. Siyasi muhalefetin müsamaha edildiği bazı memleketlerde ayaklanma faaliyetleri kanuni ve rahat manada gelişebilir. Bu hal ise ayaklanmaları bastıracak olan teşkilatın ilk harekatını büyük ölçüde kısıtlar. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 10. Teşekkül safhasındaki bir gayri nizami kuvvet, kanuni zorlayıcı tedbirlerin kullanılması ve mukavemet hareketini doğuran faktörlerin ortadan kaldırılması ile bertaraf edilebilir. Dipnot ST 3115, sayfa 2. Harbin esas bir dava haline gelmesine kadar kontrgerillanın herhangi bir tesellisi yoktur. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 86. Kontrgerilla uzmanları devrimci hareketi daha fazla gelişmeden bastırmak için siyasi iktidarı takviye etmekten harekete sızmaya kadar birçok tedbirler sıralıyorlar. Bunların üzerinde ileride duracağız. Burada bütün kontrgerilla uzmanlarının ortak fikri olan bir konuyu belirteceğiz. Önderlerin yok edilmesi. Ayaklanma tehdidi altındaki bölgelerde alınması gereken tedbirlerin esasları şunlardır. Elebaşıların yok edilmesi. Dipnot: Eğridir, Dağ ve Komando Okulu'nun yayımladığı Komando ve Özel Harp Muhtırası adlı belgenin ayaklanmaya karşı koyma fikrinin doğuşu bölümü. Bu belge Emin Değer'in Kontur Gerilla ve Türkiye adlı kitabının 4. baskısında yayımlanmıştır. Liderleri bertaraf etmek. Dipnot, Tümgeneral Cihat Akyol, Ayaklanmaya Karşı Koyma Harekatında Psikolojik Harp, Silahlı Kuvvetler Dergisi, Eylül 1971, sayfa 209, sayfa 5. Ve liderlerin tevkif edilmesi. Direkt bir harekete girişmek, asiyi kendisini kuvvetlendirecek fiziki imkanlardan mahrum etmek demektir. Bu devrede ayaklanma hareketlerinin genellikle bir canlılığı yoktur. Her şey ana unsur olan liderlerin elindedir. Liderleri elebaşılarını tevkif ederek veya onların halkla olan temaslarını sınırlayarak, onları mahkemelerde mahkum ederek, onların teşkilatlarını ve yayın vasıtalarını kapatarak, isyanı bastırmakla görevli olan taraf, ayaklanma hareketlerinin kötülüğünü daha başlangıçta önleyebilir. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 57. Halkın öncülerinin yok edilmesi veya tevkif edilmesi, teşkilatların ve yayın organlarının kapatılması, bunlar da çok yakından tanıdığımız uygulamalardır. Ancak önderlerin tevkif edilmesi halinde kontur gerilla için birçok sorun ortaya çıkabilirdi. Bunlar ya mahkeme sürecinden kendi sebeplerinin aleniyet kazanması için yararlanırlarsa... Dipnot, aynı kitap, sayfa 58. Ayrıca... Faaliyetten men edilen teşkilatlar başka bir etiket altında tekrardan meydana çıkacaklar ve isyanı bastırmakla görevli olan taraf, yeni ortaya çıkan teşkilatların eskisiyle ilgili olduğunu ispat etmek zorunda kalacaktır. Dipnot aynı yerde. Ordunun müdahalesi. Gayri nizami hareket başlangıçta büyük bir mesele teşkil etmeyen ufak bir muhtemel tehdit durumunda olup geniş bir harekatı gerektirmeyebilir. Ancak mücadele geliştikçe askeri harekatta da gecikmemek gerekir. Gayri nizami harp örgütleri kuruluş hazırlıkları içinde çok zayıftırlar, başlangıçta güçsüzdürler, sınırlı ölçüde teşkil edilebileceklerinden düşmanda gerekli ortam meydana gelmeden büyük ölçüde aktif bir harekata girişmezler. Üstelik hazırlık safhası çok zamana ihtiyaç gösterir. Bu safhada lojistik destek üsleri de yoktur, aç bırakma tedbirine karşı çok hassastırlar. Emniyet kuvvetlerinin uyarısı bu durumda karşı koyma harekatının başarısı için kafi gelebilir. Aksine tabiatında gizlilik bulunan ve taktiğinde baskın prensibine geniş yer verilen gayri nizami harp kuvvetleri zamanında teşhis ve tespit edilemezse başarılı mücadelenin şartlarından birisi olan gecikmeme prensibi ihlal edilmiş olur. Düşman gerilla harekatını başlattıktan sonra gecikilmiş olduğundan gayri nizami kuvvetlerle mücadele zorlaşacaktır. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat, sayfa 12. İsyan eden, düşmanın reaksiyonuna karşı tam anlamıyla kendini hazırlamadan herhangi bir şok yaratmaya niyetli değildir. Ayaklanmayı bastıracak olanlara karşı ciddi bir şekilde meydan okumak şeklinde tezahür edecek olan isyan hareketlerinin geciktirilmesiyle asi karşı tarafın reaksiyonunu geciktirmiş olur. Dipnot Galula, aynı kitap, sayfa 13. Öyleyse bütün mesele milli hareketi iyice güçlenmeden bastırmaktır. Bu gecikmeyi kısaltmak bir memleketin liderlerinin politik mesuliyetidir. Dipnot aynı kitap sayfa 31. Yani yönetenler milli kurtuluş hareketinin gelişmesinin ne büyük bir tehlike olduğunu görmeli ve önlem alınmasına yardımcı olmalıdırlar. Kontur gerilla onları bu tehlike karşısında nasıl ikna edecektir? Muhtemel tehlike büyüktür fakat eldeki hadiselerle tehlikenin büyüklüğü nasıl ispat edilebilir? Başlamakta olan ayaklanma hareketlerini bastırmak için lüzumlu gayret ve fedakarlıklar nasıl mazur gösterilebilecektir? Dipnot aynı kitap sayfa 56. Hem eğer asi ayaklanma hareketlerini iyi bir şekilde idare etmesini biliyorsa bu durumdan istifa de edecektir. Dipnot aynı yerde. Tehlikenin büyüklüğünü ispat yollarından biri de eldeki hadiselerin sayısını artıracak şekilde tertip ve kışkırtmalara hız vermektir. Bir yandan kitleler üzerinde terör yoğunlaştırılırken, diğer yandan da sanki ayaklanma kuvvetleri yapıyormuş gibi halka haksız muamele örnekleriyle sahte operasyonlara başvurulur. Dipnot Tümgeneral Cihat Akyol, Gayri Nizami Kuvvetlere Karşı Harekat, sayfa 15. Bütün mesele anarşi tırmanıyor fikrini yaygınlaştırarak eli sopalı iktidar ihtiyacını kuvvetlendirmektir. Kontur gerilla için bu dönem yukarıda belirttiğimiz seçilmiş terörizm aşamasıdır. Kontur gerilla belgesinde adeta 12 Eylül öncesi anlatılmaktadır. Daha doğrusu 12 Eylül'ün teorisi aylar, yıllar öncesinden yapılmıştır. güvenlik kuvvetleri olayların üstesinden gelemeyince artık askeri harekata girişme zorunluluğu duyulmaktadır. Dipnot, Tuğgeneral Sabri 25 oğlu, Modern Mücadele Yöntemi Özel Harp Uygulaması, Dışişleri Bakanlığı yayınları Mart 1976, sayı 26 sayfa 45. Tuğgeneral Sabri 25 oğlu, 1974-76 yıllar arasında Özel Harp Dairesi Başkanıydı. Şimdi halkın mücadelesini bastırmakla görevli olan hükümet iki şık ile karşı karşıyadır. Biri siyasi polis ve diğer vazifelerin orduya verilmesi ve diğeri de bütün ameliyenin ordu tarafından idaresi, memleketin bütününün olmasa bile bir kısmının ordu tarafından idaresi. Dipnot, Galile, aynı kitap, sayfa 75. Kontrgerilla halkın mücadelesini ordunun da yardımıyla bastırma harekatına istikrar harekatı adını veriyordu. İstikrar harekatı hükümetin etkili bir şekilde çalışabilmesi için başka bir çare kalmadığı hallerde huzur ve nizamı iade ve tesis ederek devamını sağlamak amacıyla silahlı kuvvetlerin hükümete yardımcı olarak yürüttüğü iç güvenlik ve iç durumu iyileştirme harekatı olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsam içinde iç güvenlik harekatı, ayaklananlara ve ayaklananları destekleyenlere karşı silahlı kuvvetlerle, iç güvenlik kuvvetleri tarafından yürütülen harekatı, iç durumu iyileştirme harekatı ise, hükümetin dayanak, fonksiyon ve yeteneklerini güçlendirmeyi, ayaklanmaya destek sağlayan koşulları ortadan kaldırmayı ifade etmektedir. Dipnot Tuğgeneral Sabri 25 oğlu, aynı yazı, sayfa 44. Görüldüğü gibi Türkiye'de eli sopalı bir iktidar ihtiyacını güçlendirme programının ilmi yapılmıştır. Bu belgeler Özel Harp Dairesi'nde ders olarak okutuldu. 12 Mart ve 12 Eylül'de uygulandı. Şartlar ne olursa olsun silaha başvurulunca üstünlük kurulacağını kabul eden mantık kontrgerillanın mantığıdır. Bazı maceracı sol örgütlerde yıllarca bu mantıkla hareket ettiler. Oysa kontrgerilla bu konuda maceracılar gibi değil, serin kanlı düşünmekteydi. Kitle çizgisini izleyerek güç toplama ve hazırlanma ihtiyacını reddeden anlayış doğrudan doğruya kontrgerillaya hizmet etti. Bireyci terörizm kitleleri mücadeleden soğutmaya ve eli sopalı bir iktidar kurulması planlarına yaradı. Kontrgerillanın eylemleri de maceracıların eylemlerinin çoğu zaman birbirine karışmasının nedeni de bu olmuştur. Bu deneylerinden ders çıkartmayan örgütler en sonunda bütünüyle kontrgerillanın denetimi altına alındılar ve provokasyon örgütlerine dönüştüler. 7. ayrımın sonu. Sayfa 92.